Ayrım 14, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 130. Loretta Zanardi Follies şovunun yıldızıydı. Dans edip şarkı söylüyordu. Onun canlılığı ve neşesi Claudia'nın çok hoşuna gitti. Cross şovdan sonra ikisini tanıştırdı. Loretta özel yaşamında da sahnedeki kadar sevimliydi. Ama Claudia Cross'un bundan etkilenmediğini fark etti. Hatta Loretta'nın canlılığı ağabeyinin canını sıkıyormuş gibiydi. Claudia ondan sonra Las Vegas'a geldiği zaman yanında Mello Stewart'ı da getirdi. Orada bir akşam geçirecek ve Follies'i seyredeceklerdi. Mello sırf Claudia istediği için gelmişti. Fazla bir şey beklediği yoktu. Şovu dikkatle izledi. Sonra da Claudia'ya bu kız gerçek bir yetenek dedi. Şarkı söyleyip dans etmesini söylemiyorum. Loretta doğuştan bir komedyen. Bir kadın için bu bir altın madeni sayılır. Loretta ile tanışmak için kulise gittiler. Mello o bilinen tavırlarını takındı. Loretta, sana bayıldım. Bayıldım, anlıyor musun? Gelecek hafta Los Angeles'a gelebilir misin? Stüdyodaki bir arkadaşımın seyretmesi için bir deneme filmi çekilmesini sağlayacağım. Ama önce benim ajansımla bir anlaşma imzalamalısın. Bildiğin gibi para kazanmadan önce çok çalışmak gerekiyor. İş meselesi bu. Seni sevdiğimi unutma. Loretta Mello'ya sarıldı. Claudia onun içinden geldiği için böyle davrandığını fark etti. Bir gün seçildi ve üçü bunu kutlamak için birlikte akşam yemeği seçildiler. Mello ondan sonra ilk uçakla Los Angeles'a dönecekti. Loretta yemek sırasında sanatçılara gece kulüplerinde iş bulan bir ajansla çok sıkı bir anlaşması olduğunu itiraf etti. Anlaşmanın sona ermesine daha 3 yıl vardı. Mello Loretta'ya kesin bir tavırla bu durumun düzeltilebileceğini söyledi. Ama dediği gibi olmadı. Loretta'nın menajeri 3 yıl boyunca kadının sanat yaşamını kontrol etmekte kararlıydı. Loretta telaşa kapıldı. Sonra da Claudia'yı çok şaşırtan bir şey söyledi. Ondan ağabeyi Cross'la konuşmasını istedi. Claudia, ağabeyim ne yapabilir ki diye sordu. Loretta, onun bu kentte nüfuzu var dedi. Kabul edilebileceğim bir anlaşma sağlayabilir, lütfen. Claudia Cross'un otelin en üst katındaki dairesine çıkıp ona sorunu açtı. Cross ona hoşnutsuzlukla bakarak hayır der gibi başını salladı. Claudia kahretsin istediğim çok mu diye sordu. Bir iki söz söyleyiver bütün istediğim bu. Cross sen çok aptalsın dedi. Ben sürüyle Loretta gibi kadın gördüm. Senin gibi dostlardan yararlanarak doğruğa tırmanırlar sonra da onları unutuverirler. Claudia ne olmuş yani diye karşılık verdi. Loretta gerçekten yetenekli. Bu fırsat sayesinde bütün yaşamı değişebilir. Daha iyi bir duruma gelir. Cross tekrar başını salladı. Benden bunu yapmamı isteme. Ama neden? Claudia birileri için başkalarından yardım istemeye alışıktı. Film işinin bir parçasıydı bu. Cross çünkü dedi. Bu işe burnumu sokarsam başarılı olmam gerekir. Ben senden başarılı olmanı beklemiyorum ki, sadece elinden geleni yapmanı istiyorum. O zaman hiç olmazsa Loretta'ya denediğimizi söyleyebilirim. Cross güldü. Sen gerçekten aptalsın. Pekala Loretta'ya söyle yarın menajeriyle beni görmeye gelsin. Tam 10'da senin de gelmen iyi olur. Claudia ertesi günkü toplantıda Loretta'nın menajeriyle ilk kez karşılaştı. Adamın adı Tolly Nevans'tı. Vegas tarzı rahat bir kılıktaydı ama toplantı ciddi olduğu için blue jean'i de yakasız gömleğinin üzerine lacivert bir blazer giymişti. Tolly Nevans, Cross dedi, seni tekrar görmek bir zevk. Cross durdu. Daha önce tanışmış mıydık? Follies şovunun iş konusundaki ayrıntılarıyla hiç ilgilenmezdi. Nevans nazikçe, epey önce dedi. Loretta Zanardi da ilk defa sahneye çıktığı zaman. Claudia önemli sinema sanatçılarıyla ilgilenen Los Angeles'lı menajerlerle gece kulübü şovları gibi dar alanda çalışan Tolly Nevans'ın arasındaki farkı gördü. Nevans biraz daha endişeliydi. Fiziki görünüşü de fazla etkileyici değildi. Mello Stewart gibi kendine çok güvenemediği belliydi. Loretta Cross'un yanağına bir öpücük kondurdu ama ona bir şey söylemedi. O, her zamanki canlılığı kaybolmuştu. Claudia'nın yanına oturdu. Loretta'nın sinirlerinin iyice gerilmiş olduğunu sezdi Claudia. Cross golf kılığındaydı. Beyaz pantolon, beyaz tişört ve beyaz lastik ayakkabı, başında da mavi bir beyzbol kepi. Amerikan bardan içki ikram etmek istediyse de hiçbiri almadı. Cross sonra usulca şu işi halledelim dedi Loretta. Genç kadın titrek bir sesle konuşmaya başladı. Tolly, kazandığım her paradan %1 istiyor. Buna film çalışmaları da dahil. Tabii Los Angeles'taki ajansla bana stüdyolarda bulacağı işlerden %1 alacak. Ama ben iki yere birden %1 veremem ki. Ayrıca Tolly yapacağım her iş konusunda kararı sadece kendisinin vereceğini söylüyor. Los Angeles'takiler böyle bir şeye izin vermezler. Ben de öyle. Nevins omzunu silkti. Loretta ile anlaşmamız var. Onun bu anlaşmaya uymasını istiyoruz. Loretta, o zaman film ajansı benimle anlaşma yapmayacak dedi. Cross bence bu mesele basit diye fikrini açıkladı. Anlaşmayı satın alarak bu dertten kurtul Loretta. Nevins, Loretta büyük bir sanatçı dedi. Bizim için çok para kazanıyor. Biz onu her zaman destekledik, yeteneğine inandık. Ona bir hayli para yatırdık. Tam bize para kazandırdığı sırada bırakıp gitmesine izin veremeyiz. Cross tekrarladı. Loretta, onu satın al. Loretta adeta inledi. Ben iki ajansa birden %1 veremem. Bu zalimlik olur. Claudia gülmemek için kendini zor tuttu. Oysa Cross tutmadı. Nevins ise kırılmış gibi bir tavır takındı. Cross sonunda, ''Claudia, golf sopalarını getir.'' dedi. ''Benimle oynamanı istiyorum. Buradaki işim bittiği zaman seninle kasanın önünde buluşuruz.'' Claudia da Cross'un bu toplantıya neden böyle bir kılıkta geldiğini merak etmişti. Ağabeyi bu konuşmayı ciddiye almıyormuş gibiydi. Bu davranışı Claudia'nın alınmasına neden olmuştu. Loretta'nın da kırıldığının farkındaydı. Ama Tolly'nin içi rahat etmişti. Claudia, ben burada kalacağım dedi. Süleyman'ın nasıl çalıştığını görmek istiyorum. Cross kız kardeşine hiçbir zaman kızamazdı. Bir kahkaha attı. Genç kadın da ona gülümsedi. Cross sonra Nevins'a döndü. Yumuşamadığını görüyorum ve bence haklısın. Loretta'nın filmlerden kazandığı paralardan bir yıl boyunca sana %1 vermesine ne dersin? Ama kontrolü bırakmalısın. Yoksa bu bir işe yaramaz. Loretta öfkeyle söze karıştı. Ona %1 vermem. Nevins da zaten benim istediğim de bu değil dedi. %1 iyi de ama ya senin için çok iyi bir iş bulursak ve senin bir filmde çalışman gerekirse o zaman para kaybederiz. Cross içini çekti ciddi bir tavırla. Tolly, bu kızın kontratını iptal etmeni istiyorum. Bu bir talep. Otelimiz seninle bir aylık iş yapıyor. Bana bu iyiliği yapmalısın. Nevins ilk kez o zaman telaşlandı. Sana iyilik etmeyi tabii isterim Cross. Yalvarırcasına konuşuyordu. Ama ajanstaki ortaklarımla da konuşmam gerekiyor. Bir an durdu. Belki Loretta'nın anlaşmayı satın almasını sağlayabiliriz. Cross hayır dedi. Ben senden bir iyilik yapmanı istiyorum. Satın almak filan yok. Cevabını bana şimdi vermelisin. Ondan sonra ben de gider golfün zevkini çıkarırım. Ya evet de ya da hayır. Ağabeyinin birden böyle sert konuşması Claudia'yı çok şaşırttı. Görebildiği kadarıyla Cross menajeri tehdit etmiyor, onu korkutmaya çalışmıyordu. Hatta ilgisi sönmüş ve bu işle ilgilenmekten artık vazgeçecekmiş gibi bir hali vardı. Ama Claudia Nevins'in çok etkilendiğinin farkındaydı. Cevabı da şaşırtıcı oldu. Ama bu haksızlık. Loretta'ya sitemle baktı, genç kadın gözlerini önüne dikti. Cross beyzbol kepini cakayla yana doğru çevirdi. ''Bu sadece bir istek, reddedebilirsin. Artık bu sana kalmış.'' Nevins, ''Hayır, hayır.'' dedi. ''Bu işin seni bu kadar ilgilendirdiğinin farkında değildim. Loretta'yla dost olduğunuzunda.'' Claudia ağabeyinin tavırlarının birdenbire şaşılacak kadar değiştiğini gördü. Cross eğilerek Nevins'i sevgiyle yarı kucakladı. Tebessümü yüzüne sıcak bir ifade veriyordu. Claudia piç kurusu çok yakışıklı diye düşündü. Sonra Cross minnet dolu bir sesle ''Tolly, bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım.'' dedi. ''Dinle, sana izin. Yeni bir yeteneği tanıtmak istediğin zaman Zanadu'dan yararlanabilirsin. Afişlerde onun adını en aşağı 3. sıraya yazarız. Hatta Follies'de özel bir gece yapılmasını da sağlarım. Müşterilerinin hepsi sahneye çıkar. O gece sen ve ortakların benimle burada yemek yersiniz. Beni istediğin zaman ara. Santrale seni bana bağlamalarını söyleyeceğim. Doğrudan doğruya, tamam mı? Claudia iki şeyi fark etti. Birincisi, Cross gücünü mahsus göstermişti. İkincisi, Nevins'ın kaybını bir dereceye kadar gidermeye çalışmıştı. Ama adam boyun eğdikten sonra daha önce değil, Tolly Nevins'ın özel gecesi olacaktı ve o bir tek gece kendini güçlü hissedecekti. Claudia bundan başa Cross'un gücünü ona sevgisini kanıtlamak için gösterdiğini de anladı. Bu sevginin maddi bir gücü vardı. Claudia ağabeyinin düzgün atlı yüzünde çocukken haset ettiği o güzellikte, şehvetli dudaklarında, kusursuz burnunda ve badem biçimi gözlerde hafif bir sertleşme başlamış olduğunu gördü. Sanki bu çehre eski heykellerin yapıldığı mermere dönüşüyordu. Claudia Pasifik kıyı karayolundan saparak Malibu koloninin kapısına gitti. Bu mahalleye bayılıyordu. Evler tam kıyıdaydı. Önlerinde okyanus ışıldıyor. Gerideki dağların silüetleri görülüyordu. Arabasını Athena'nın evinin önünde durdurdu. Boz Skianet, Malibu County'nin sınırındaki tel örgünün güneyinde halka açık kumsalda yatıyordu. Bu basit tel örgü kumsaldan denize doğru 10 adım kadar uzanıyordu. Ama aslında sadece resmi bir engeldi. Yoksa biraz açılırsanız telin etrafından dolaşabilirdiniz. Boz Athena'ya yeniden saldırmak için araştırma yapıyordu. Bugünkü bir bilgi edinme akını olacaktı. Bu nedenle plaja arabayla gelmişti. Mayosunun üzerine bir tişörtle tenis pantolonu giymişti. Aslında tenis çantası olan plaj torbasında asit vardı. Şişeyi havlulara sarmıştı. Kumsalda yattığı yerden tel örgünün arkasından Athena'nın evini görebiliyordu. Kumsaldaki iki korumayı da. Adamlar silahlıydılar. Evin arkası korunduğuna göre ön taraf da öyle olmalıydı. Boz'un korumaları yaralamaya hiçbir itirazı yoktu. Ama onu sürüyle insanı öldüren bir deli sanmalarını istemiyordu. Böyle bir şey Athena'yı haklı olarak mahvetmesine gölge düşürürdü. Boz Skianet tişörtüyle pantolonunu çıkardı, havlunun üzerine uzanarak kumlara ve onun gerisinde dümdüz uzanan Pasifik Okyanusu'na baktı. Sıcak güneş uykusunu getiriyordu. Genç adam Athena'yı düşündü. Üniversitedeyken Emerson'ın makalelerinden söz eden bir profesörün yazarın bir sözünü tekrarladığını hatırlıyordu. ''Güzellik kendi kendinin mazeretidir.'' Bunu söyleyen Emerson muydu? Sözün ettiği güzellik miydi? Ama Boz Athena'yı düşünüyordu. Hem fiziksel güzelliği olan hem de başka bakımlardan iffetli bir insan ender bulunurdu. Boz da bu yüzden Athena'yı düşünüyordu. Karısı genç kızken herkes Athena diye çağırırdı. Boz onu gençliğinde öylesine sevmişti ki Athena'nın da onu sevdiği hayaliyle bir mutluluk rüyasını yaşamıştı. Yaşamın böylesine tatlı olabileceğine inanamamıştı. Sonra yavaş yavaş her şey bozulmaya, çürümeye başlamıştı. Athena ne cüretle bu kadar kusursuz olabiliyor, ne cüretle aşk konusunda o kadar çok şey istiyor, ne cüretle pek çok kişiyi kendine aşık ediyor. Bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu bilmiyor mu? Boz kendine de şaşıyordu. Aşkı neden nefrete dönüşmüştü? Ama bu sorunun cevabı basitti. Genç adam karısına ömürlerinin sonuna kadar sahip olamayacağını biliyordu. Günün birinde Athena'yı kaybedecekti. Karısı ileride bir gün başka erkeklerle yatacaktı. Boz'un cennetinden kaçıp kaybolacak ve kocasını bir daha düşünmeyecekti. Boz Skianet güneşin sıcaklığından artık yüzünü ısıtmadığını fark ederek gözlerini açtı. Tepesine çok iri yarı, güzel kıyafetli bir adam dikilmişti. Elinde portatif bir iskemle vardı. Boz onu tanıdı. Athena'nın suratına suyu attıktan sonra onu sorguya çeken memur Jim Lewis'iydi. Boz gözlerini kısarak adama baktı. ''Ne rastlantı, ikimiz de aynı yerde yüzüyoruz. Kahretsin, ne istiyorsun sen?'' Lewis'i iskemleyi açarak oturdu. ''Bu sandalyeyi bana eski karım verdi. O kadar çok sörfçüyü sorguya çekip tutukluyorum ki, karım hiç olmazsa bu işi oturarak yap.'' dedi. Boz Skianet'a dostça bir tavırla baktı. Sana birkaç soru sormak istedim. Birincisi, Athena Aquitaine'in evinin bu kadar yakınında ne işin var? Yargıcın yasaklama emrine karşı geliyorsun. Boz, ben halka açık bir plajdayım dedi. Aramızda tel örgü var, ayağımda da mayo. Athena'yı rahatsız ediyormuşum gibi bir halim var mı? Lucy anlayışla gülümsüyordu. Buraya bak. Eğer o kadınla evli olsaydım ben de ondan uzaklaşamazdım. Şu plaj çantana bakmama ne dersin? Boz çantayı başının altına soktu. Hayır, ama elinde arama emri varsa o başka. Seni tutuklamaya zorlama beni ya da seni eşek sudan gelinceye kadar dövüp o çantayı almaya. Boz sinirlendi, ayağa kalkıp çantayı Luzi'ye uzattı. Sonra birdenbire geri çekti. Almayı bir dene. Jim Luzi şaşırdı. Ona göre şimdiye dek kendisinden daha sert biriyle hiç karşılaşmamıştı. Başka durumda matrağını ya da tabancasını çeker, adamı pelteye döndürünceye kadar döverdi. Belki onu kararsızlaştıran ayaklarının altındaki kumlardı. Belki de Skianat'ın çok korkusuz olması. Boz Lucy'ye gülümsüyordu. Beni vurman gerekiyor. Ben senden güçlüyüm. İri yarısın ama beni vurursan bunu sebepsiz yere yapmış olursun. Lucy genç adamın kavrama yeteneğine hayranlık duydu. Bir kavga sırasında sonuç kuşku götürebilirdi ve Lucy'nin tabancasını çekmesi için de bir neden yoktu. Pekala, Lucy iskemlesini alarak birkaç adım uzaklaştı. Sonra da dönüp hayranlıkla, ''Sen gerçekten sert bir adamsın.'' dedi. ''Şimdilik sen kazandın. Ama seni tutuklamam için bana bir neden sağlama. Evden ne kadar uzakta olduğunu ölçmedim. Belki de yargıcın tespit ettiği uzaklığın dışına çıktın.'' Boz güldü. ''Merak etme. Beni tutuklamana neden olacak bir şey yapmayacağım.'' Jim Lucy'nin kumsaldan geçerek arabasına binmesini ve oradan uzaklaşmasını seyretti. Sonra havlusunu çantasına koyup kendi arabasına gitti, çantayı bagaja koydu, arabanın anahtarını ön koltuğun altına sakladı. Sonra tekrar kumsala döndü. Yüzerek tel örgünün etrafından dolaşacaktı. 5. Kısım. Athena Aquitaine, kamunun pek ender takdir ettiği geleneksel yoldan yıldızlığa ulaşmıştı. Uzun yıllar boyunca kendini eğitmişti. Tiyatro kursları, dans ve hareket kursları, şan dersleri, sayısız sahne oyununu okumak, bütün bunlara rol sanatı için gerekliydi ve tabii diğer çabalar. Genç kadın menajerlere, oyuncu seçen yöneticilere, biraz çapkınca yapımcı ve yönetmenlere başvurmuştu. Stüdyo yöneticilerinin ve diğer önemli kişilerin dinozorca cinsel yaklaşımlarına karşı koymuştu. İlk yıl reklam filmleri çevirmiş ve araba sergilerinde dekolte kılıklarla modellik etmişti. Ama sadece ilk yıl. Sonra rol yapma konusundaki yeteneklerinin yararını görmeye başlamıştı. Onu mücevher ve paraya boğan aşıkları olmuştu. Bazıları Athena ile evlenmek istemişlerdi. Maceralar kısa sürmüş ve dostça sona ermişti. Bunlardan hiçbiri Athena'ya acı vermemiş, gururunun kırılmasına neden olmamıştı. Hatta bir Rolls Royce satın alan adam Athena'yı da arabayla birlikte verdiklerini sandığında bile, adamı benim fiyatım da Rolls'unki kadar diyerek şakayla başından atmıştı. Erkekleri seviyor, seksten hoşlanıyordu. Ama bu sadece daha ciddi çabaların bir ödülüydü. Athena'nın dünyasında erkeklerin ciddi bir yeri yoktu. Genç kadının gerçek hayatı oynadığı rollerdi. Karakterleri canlandırırken kendini daha canlıymış gibi hissediyordu. Günlük yaşamını sürerken o karakterleri içine taşıyordu. Aşk maceraları eğlenceleri gibiydi. Tenis ve golf oynamak, dostlarla yemek yemek gibi. Düşlere benzer şeyler. Gerçek yaşam katedrale benzeyen tiyatroydu. Makyaj yapmak, kostümüne bir tek parlak renk katmak, oyundaki diyalogları aklından geçirirken yüz hatlarının duygularının etkisiyle çarpılması. Sonra seyircilerden oluşan o koyu karanlığa bakmak, sanki o zaman Tanrı sonunda yüzünü gösteriyordu. Athena'da kaderi için yalvarıyormuş gibiydi. Ağlıyor, aşık oluyor, ıstırapla haykırıyor, gizli günahları için af diliyor ve bazen yakalanan mutluluğun o bağışlayıcı sevincini hissediyordu. Ün ve başarıya karşı açlık duyuyordu. Böylece geçmişi silinecek, Boz Skianat ve birlikte yarattıkları çocukla ilgili anıları kaybolacaktı. Sinsi bir peri annenin armağanı olan güzelliğinin ihaneti unutulacaktı. Her sanatçı gibi dünyanın onu sevmesini istiyordu. Güzel olduğunu biliyordu. Dünya sürekli ona güzel olduğunu söylerken bunu bilmezlik edebilir miydi? Ama Athena ayrıca zeki olduğunun da farkındaydı. Başlangıçta inanamadığı bir tek şey vardı. Kendisinde gerçek bir deha için gerekli malzemenin olduğuna. Bunlar müthiş bir enerji, dikkatini bir noktaya verebilmek ve meraktı. Rol yapmak ve müzik Athena'nın gerçek aşklarıydı. Dikkatini bunlara verebilmek amacıyla enerjisini başka konularda uzman olmak için harcıyordu. Bu nedenle araba tamir etmesini öğrendi, usta bir aşçı oldu, sporda büyük başarı gösterdi, edebiyat ve yaşamda sevişmeyi inceledi, bunun seçtiği sanat bakımından ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Athena'nın bir kusuru vardı, hem cinslerine acı vermeye dayanamıyordu ama bu hayatta böyle bir şeyden kaçınmak imkansız olduğu için mutsuz bir kadındı. Bu yükselmesini sağlayan acımasızca kararlar verebiliyordu. Para getiren yıldız olarak gücünden yararlanıyordu. Bazen güzelliği kadar yoğun bir soğukluğa bürünüyordu. Güçlü insanlar ona filmlerinde oynaması için yalvarıyorlardı. Yataklarını paylaşması için de. Yönetmen ve rol arkadaşlarının seçimini etkiliyor, hatta bu yetkiyi istiyordu. Basit suçlar işliyor ama cezalandırılmıyordu. Geleneklere aldırmıyor, hemen hemen bütün ahlak kurallarına meydan okuyordu. Gerçek Athena'nın hangisi olduğunu kim söyleyebilirdi? Bütün para getiren yıldızlar gibi duyguları yüzünden anlaşılmıyordu. Bir ikizdi o, gerçek yaşamını beyaz perdede sürdürdüğü hayattan ayıramazdınız. Bütün bunlar vardı ve dünya da onu seviyordu ama hiç de yeterli değildi. Athena içindeki çirkinliği biliyordu. Onu sevmeyen bir tek kişi vardı ve bu yüzden ıstırap çekiyordu. Bir aktrisle ilgili tanımlardan biri şöyleydi. Lehinde 100, aleyhinde ise bir tek eleştiri aldığı zaman hemen umutsuzluğa kapılır. 14. ayrımın sonu. Sayfa 140.